Ayrım 13, sayfa 110. Allah'ım beni kendimden koru diye dua eden Mahinur Hanım'a dair. Müziğin tek düze davul ritmi, parantez açıp, ki psikiyatr Ali İhsan Bey'in reklam ve dizi müziği yapan oğlu Vedat, ortada bir davulcu olmadığını, hepsinin bilgisayar efekti olduğunu söylüyordu. Bu da işi daha da mekanik hale getiriyordu. Çünkü hiç olmazsa bir insanın çaldığı davulda ufak vuruş farklılıkları, volüm değişiklikleri ya da saniyelik gecikmeler olabilirdi. Burada o ihtimal de ortadan kalkıyordu. Parantez kapandı. Kimseyi konuşturmadığı için bol bol düşünme fırsatı bulan psikiyatr Ali İhsan Bey, yani diğer şeyler gibi bu da sahte diye geçiriyor aklında. Masada konuşamadan oturanların kimi çevreyi süzüyor, kimi yemek yiyor, kimi eliyle müziğe tempo tutuyor, kimi tuvalete gidiyor, kimi de yanında oturan arkadaşı Profesör İrfan Kurudal gibi gin tonik içiyor. Gerçi başka gin tonik içen yok. Profesör göğsünde garip yazan garson çocuğa özel olarak ısmarlamıştı. Deyim yerindeyse tam bir sefa pezevenki olan, gençler bu güzel deyimi bilmezler, kendisi gibi yaşlılar da artık kullanmıyorlar. Beyaz sakallı profesör bir süre ortalıktan yok olduktan sonra yine İstanbul hayatına geri dönmüş, ekabir çevrelerindeki yerini almıştı. Ali İhsan Bey'in aklına takılan sorulardan biri bu topraklarda niçin büyük beyinlerin yetişmediği. Kendi yağıyla kavrulup giden bu ülkede yüzlerce yıldır büyük matematikçi, büyük filozof, yeryüzü ölçeğinde büyük bir bilim adamı yetişmemişti. Büyük bir imparatorluk kurulmuştu ama aynı ölçüde büyük beyinler, Sinan gibi birkaç isim dışında yetişmemişti. Acaba sorun İslam'da mıydı? Bu halk İslam dini kuzenlerle, yeğenlerle evlenmeyi yasaklamadığı için akraba evlilikleri sonucu mu bu hale geliyordu? Doktor olarak gözlemlerine göre toplumun epey önemli bir kısmı ruhsal açıdan hastaydı. Hastalığı iyice gün yüzüne vuranlar dışında hasta olduğunun farkında olmayan milyonlarca şizofren, bipolar, obsesif kompulsif, pedofil, nekrofil yaşıyordu toplumda. Bunları ancak bir cinayet, bir suç ortaya çıkardığı zaman tanıyabiliyorduk. Ali İhsan Bey buradan başka bir noktaya geliyor. İyi ama, diyor kendi kendine, bu ülkede yaşayan ve Müslüman olmayan, yani akraba evliliği yapmayanlara da bir bakalım. Mesela Yahudiler. 500 yıldır burada yaşayan Sefarat Yahudileri ile Aşkenazları karşılaştıralım. Buradaki Yahudi toplumu iyi tüccarlar, iyi hekimler ve birçok nitelikli insan yetiştirmiş ama Eşkenazlar gibi bir Freud, bir Einstein, bir Karl Marx çıkaramamış. 49 Aşkenaz'ın Nobel Bilim Ödülü var ama Sefaratların bir tane yok. Demek ki bu toprak onları da aşağı çekmiş. Balık gölüne göre büyür diye bir söz var. Bizim gölümüz balıkların büyümesine izin vermemiş. Osmanlı İmparatorluğundan çıkan onlarca devletin hiçbirinin bilim Nobel'i yok. Ne Rumların, ne Yunanlıların, ne Sırpların, ne Arapların, ne Ermenilerin, ne Türklerin, ne Kürtlerin. Gel de İbn Haldun'un yüzyıllar önce söylemiş olduğu coğrafya kaderdir sözüne inanma. Baksana, coğrafya dünyanın en akıllı insanları sayılan Yahudilerin bile kaderini değiştirmiş. O sırada aynı masada oturmakta olan Mükerrem Bey'in özür dileyerek yüzünde rahatsız bir ifadeyle kalktığını görüyor. Adam kalkınca iki kez sallanıp yüzünüze güller diyerek geğiriyor. Görünüşe göre tuvalete gidiyor. Mükerrem Bey daha çok orduyla iş yapan bir iş adamı. Orduya denizaltı, tank, mühimmat dahil birçok şey satıyor. Servetinin haddi hesabı yok. Büyük bir olasılıkla bunu kendisi de bilemez. Yarın sabah basının günlerdir yazdığı bir ihaleye girecekler şirket olarak. Şirket sözün gelişi, yılların kurduğu Mükerrem Bey, şirket dediğin tek bir kişinin iradesi ve denetimiyle yürüdüğünü bilecek kadar deneyim sahibi. Hani eskiden Anadolu'dan gelen köylüler bakkal dükkanı açar ve en önemli yere, yani kasaya, aile büyüğünü oturturlardı ya, işte bu da öyle bir şey. İpin ucu sıkı tutulmadı mı onca parlak büsünüs müsünüs, MBA tiplerine rağmen sermaye kediye yükleniverir. Haline de acıyan olmaz. İhale Türkiye Cumhuriyeti'nin alacağı tanklarla ilgili. Tank yapan bütün ülkeler bilmem kaç milyar dolarlık ihale için birbirlerini kırıyorlar. Mükerrem Bey Almanları temsil ediyor. Yıllardır edindiği tecrübeye ve sezgilerine göre ihaleyi kazanma ihtimalleri yüksek. Çünkü bu konuda epey çalışma yapmışlar. Gerekli kişileri hani nasıl demeli görmüşlerdi. Almanlar bu işe önce itiraz etmiş, bu ödemeyi şirket hesabında gösteremediklerini söylemişler ama burada bu işlerin böyle yürüdüğünü görünce de harcamaları görünmeyen hizmetler adı altında birleştirme yoluna gitmişlerdi. Yine de aynı kişilerin birden fazla ülke tarafından görülmüş ve hatta bazıları tarafından daha da fazla görülmüş, hatta öpülmüş olmaları ihtimalini gözden kaçırmamak zorundalar. Bu yüzden Mükerrem Bey yarın kumanda merkezinde yani holdingde bulunmalı, ilgili kişileri her an telefonla arayacak, uyaracak, uzlaşacak, fiyat artırımı yapabilecek, yani kendisinden başka kimsenin alamayacağı kararları uygulayabilecek bir konumda olmalı. Dünya üzerindeki 83. yılını süren Mükerrem Bey, mermerlerle bezeli tuvalet bölümüne giriyor. Midesi feci bulanmakta. Şık tuvaletteki greyfurt kokusu bulantısını artırıyor. Çok da az yediğini düşünerek kendisine neyin bu kadar dokunduğunu merak ediyor. Lavaboya eğilip birkaç kez geğiriyor. Yüzü bembeyaz kesilmiş, soğuk soğuk terliyor. Midesini rahatlatmaya çalışıyor çünkü o kahrolası mide dertop olmuş, gelip boğazına takılmış gibi. Mükerrem Bey papyon kravatını gevşetiyor, gömleğinin üst düğmesini açıyor. Tuvalete girip kusmayı denese de beceremiyor bu işi. En iyisinin yüzünü yıkayıp masaya dönmek ve garsondan bir soda istemek olduğunu düşünüyor. Belki o iyi gelir midesine. Zaten üst üste geğirmek bir parça rahatlattı onu. Bembeyaz kesilen yüzüne de biraz renk geliyor gibi. Mükerrem Bey masaların arasından tanıdıklarını selamlayarak, ayağa kalkan bazılarıyla laflayarak geçerken daha da rahatlıyor, düzeldiğini düşünüyor. Şimdi sodayı içerse tamamen iyileşecek. Yerine oturuyor. Karısı Mahinur Hanım bir şeyler söylüyor. Müzik saldırısı altında duyamasa da yüzündeki ifadeden ne oldu diye sorduğunu anlıyor. Elini karısının elinin üstüne koyarak iyiyim, bir şey yok, çok iyiyim demeye çalışıyor. Oysa Mükerrem Bey'in bilmediği şey biraz önceki rahatsızlığının yedikleriyle, midesiyle, sindirimle ilgisinin bulunmadığı. Mükerrem Bey bir kalp krizi geçirmiş. Kendisini mide rahatsızlığı biçiminde gizleyen kalp krizlerinden biriydi bu. Enfarktüs kalp adalesinin bir kısmını mahvetmişti ve ne yazık ki bu dünyada 7 saat civarında bir vakti kalmıştı. Ertesi sabahı göremeden daha şiddetli bir kriz sonucunda vefat edecek, geride gazetelerde tam sayfa yayınlanan ölüm ilanları ve ailesindeki herkesin birbirinin gözünü oymasına neden olacak muazzam bir servet bırakarak sivil ve askeri erkanın katılacağı görkemli bir cenaze töreniyle dünyasını değiştirecekti. İhaleler Kralı Mükerrem Bey ile eşi Mahinur Hanım arasında 19 yaş fark var. Mükerrem Bey bir akraba düğününde görüp terbiyesine, güzelliğine, özellikle de bir genç kızda en kıymetli özellik diye nitelediği utangaçlığına vurulduğu 20 yaşındaki üniversite öğrencisiyle evlenmek için tek bir şart belirtmişti. Kız üniversiteyi bırakacak, evinin hanımı olacaktı. Öyle de oldu. Babasının damadı kaçırılmayacak bir talih kuşu olarak görmesi sonucunda ortada okul filan kalmadı, Mahinur apar topar evlendirildi. Adamı beğenip beğenmediği bile sorulmamıştı ona. Zaten annesine göre erkek dediğinde güzellik aranmazdı ki. Adam olsun, evini geçindirsin, çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. İşte bir erkeği ideal koca adayı yapan özellikler bunlardı. Ve Allah için hepsi de bol bol mevcuttu bu iş adamında. Hali vakti yerindeydi. Böylece Mahinur okulu bitirme, doktor olma hayalleri kurarken kendine birdenbire arkadaşlarından ayrılmış olarak bu yabancı adamın yatağında buldu. Halaları, teyzeleri onu ilk gece konusunda uyarmışlar, biraz canının yanacağını ama çabuk geçeceğini, aldırmaması gerektiğini öğretmişlerdi. Mahinur'un derdi onların sandığından daha fazlaydı. Nasıl olup da içine en hassas yerlerine bir şeyin girebileceğini anlayamıyor, bundan ölesiye korkuyordu. Ekmek bıçağı saplamalarıyla aynı şeydi bu. Belki daha da beterdi. Mahinur o gece genç ve güçlü bacak kaslarıyla Mükerrem Bey'e öylesine direndi ki, adam sabaha kadar uğraşmasına rağmen amacına ulaşamayıp maçı kaybetmiş bir güreşçi gibi sinirlendi, yastıkları yere çaldı. Ertesi gece kızı yumuşak sözlerle avutmaya, alıştırmaya çalıştıysa da yine başaramadı. Bilmediği şey Mahinur'daki tepkinin sandığından çok daha derin olduğuydu. O da kocasına yardımcı olup şu Allah'ın belası işi bir an önce atlatmak istiyordu ama elinde değildi. Gerçekten değildi. Vücudu kendiliğinden kasılıyor, ilişkiye imkan bırakmıyordu. Neler yapmadı kadınlık görevi dedikleri bu işin altından kalkmak için? Cinsel bilgiler kitabımı okumadı. 3 kadeh kırmızı şarabı üst üste içip sarhoş olmayı mı denemedi? Sonunda çareyi uyku ilacı almakta buldu. Bunu da kocasına lisan-ı münasiple söyledi. Uyurken karşı koymam imkansız. Ne istersen yap Mükerrem Bey vücuduma dedi. İster az ister kes. Adam bu işten hoşlanmamıştı hiç. Buna tecavüz denir dedi. Ben böyle bir insan değilim. Hiç olmazsa rızayla tecavüz diyelim dedi Mahinur. Hapı alıyorum. Hadi hallet bu işi, yoksa bu konu yaşlanana kadar sürüp gidecek. O gece kütük gibi uyudu Mahinur. Sabah banyoda tıraş olan Mükerrem Bey'in ıslığıyla uyandı. İzmir'in kavakları türküsünü çalıyordu adam. Keyfi yerindeydi. Mahinur buna çok memnun oldu ama mutluluğunu asıl artıran şey yatakta gördüğü lekeydi. Allah'ım çok şükür diye düşündü. Bu bela şimdilik sabuldu. İnşallah hamile kalmışımdır da bir daha zorlamaz beni. Gece taş gibi uyurken hiçbir şey hissetmemiş, rüya bile görmemişti. O akşam Mükerrem Bey ona göz alıcı, güzel bir zebercet yüzük hediye etti. Neşeli bir akşam yemeği yediler. Yatağa gitme vakitleri gelince Mahinur başucunda bir bardak su ve küçük beyaz bir hap buldu. O hapı içip kendini kaybetti. Ertesi gün kocası ona çiçek getirdi. Bundan sonra hayatlarının rutini oldu bu. Mükerrem Bey bazen "İyi geceler hanım" diyerek yatıp uyuyor, bazı gecelerde kadının başucuna küçük bir hap bırakıyordu. Böylece Mahinur Hanım uzun evlilik yılları boyunca sevişmenin ne demek olduğunu bilmeden kocasıyla niceliğini ve niteliğini bilemeyeceği birleşmeler yaptı. Hiç farkına varmadığı düzenli bir cinsel yaşamı olmuştu. Mükerrem Bey'e ikisi kız, biri oğlan, 3 çocuk verdi. Yalnız bu arada uyku ilacına alışmıştı. Onsuz uyuyamıyordu artık. Küçük beyaz hapı her gece almaya başladı. Dolayısıyla kocasının onu istediğini belli etmek için başucuna hap ve bir bardak su koyması gibi dünyanın en garip cinsel sinyalini yollamasına gerek kalmadı. Adam yanında hiçbir şeyin farkına varmadan yatan kadının gövdesini istediği gibi kullandı. Kocası yaşlanıp da bu işlerden elini eteğini çektiği zaman Mahinur Hanım ilacı bırakmak istedi. Doktoruysa bunu yavaş yavaş olması gerektiğini söyledi. Birden bırakamazdı. O da önce yarım almaya başladı, sonra da çeyrek. Tam kendini buna biraz alıştırmıştı ki kocası öldü. Artık uyku ilacına hiç ihtiyacı yoktu. İsterse sabahlara kadar oturup televizyonda dizi izleyebilirdi. Aynı anda oynayan dizileri sonradan izlemek üzere kaydediyordu. 40 yılı aşkın evliliklerinde hiç sevmediği, bir kez olsun yakınlık duymadığı kocası büyük bir iyilikte bulunarak oturdukları yalının tapusunu onun üstüne yapmıştı. Bu yüzden yalıda oturmaya ve kendisine düşen miras payıyla varlıklı bir hayat sürdürmeye devam etti Mahinur Hanım. Eğer adam bu iyiliği yapmamış olsaydı, miras diye birbirinin gözünü oyan çocukları "Bu yalı sana fazla geliyor" diye onu çıkartmakta bir saniye duraksamazlardı. Uyku ilaçlarını bırakan Mahinur Hanım, akşamları nadide Fransız şarapları içme alışkanlığını geliştirdi. Hiç yalnız yemek yemiyordu. Çevresinde kendisinden biraz daha genç bir dullar grubu oluşmuştu. Canları sıkılan bu dullar, öğle vakti bazen Bebek'te, bazen ünlü İtalyan lokantalarında buluşuyor, balık lokantalarına gitmedikleri akşamlarda yalıda kahkahalar eşliğinde aşçıbaşının yarattığı lezzetlere teslim ediyorlardı kendilerini. Mahinur Hanım'ın hayatının en güzel dönemi başlamıştı. Hiçbir mecburiyeti, hiçbir sorumluluğu yoktu. Kimseye hesap vermek zorunda değildi. Kendine duyduğu güven yerine gelmişti. Artık daha yüksek sesle kahkaha atıyor, daha kendinden emin bir ses tonuyla konuşuyordu. Her kış arkadaşlarını sıcak denizlerdeki gemi seyahatlerine davet ediyordu. Kısacası keyfi çok yerindeydi. Bu hayatı onca eziyete katlanarak elde ettiği bir bedel olarak görüyor, 40 küsur yıllık emeğim dediği bir cefa döneminin hak edilmiş sonucu olarak algılıyordu. Yurt dışından dönerken torunlarına, gelinine, damatlarına hediyeler getirir, doğum günlerini hiç unutmazdı ama hepsi o kadardı işte. Mahinur'un hayatta en sevdiği insanlar arkadaş grubuydu. O kadınları çok esprili, zeki ve eğlendirici buluyordu. Yalnız sık sık yaptıkları gibi erkeklerden, cinsellikten, gemide gördükleri bir Latin garsonun yakışıklılığından söz açtıkları ya da biraz müstehcen şaka yaptıkları zaman onlardan kopuyordu. Çünkü hala erkeklerden tiksiniyordu. Cinsellikten nasıl zevk alındığını anlayamıyordu Mahinur Hanım. Hiçbir zaman anlayamamıştı. Diğer kadınların yaptığı bazı şeyleri de hiç yapmamıştı. Sadece bir kez ilginç bir şey yaşamıştı. Oğlu üniversitede okurken açık bıraktığı bilgisayar ekranında bir resim görmüştü. Resimde iki genç kadın çıplak olarak birbirlerine sarılmışlardı. O anda belki de hayatında ilk kez bir zevk dalgasının, bir alev dilinin kendisini yalayıp geçtiğini duyumsadı. Gördüğü şey onu günlerce altüst etti. Aklından uzaklaştırmaya çalışsa da o kızların görüntüsü zaman zaman zihninde şimşek gibi çakıp durdu. Mahinur Hanım bu işi uyumaya bıraktı. Ta ki yeni arkadaş grubundaki en neşeli dullardan birisi olan Muazzez, o kış gittikleri uzak doğu turunda Tokyo'nun 5 yıldızlı bir otelinde masaj yaptırmalarını önerene kadar. Mahinur Hanım bildiğimiz gibi vücuduna dokunulmasından hiç hoşlanmazdı ama arkadaşlarının ısrarı ve Muazzez'in öyle iyi geliyor ki jet lag falan kalmıyor. Üstelik uçağın verdiği şişliği de alıyor, bebek gibi uyuyorsun demesi üzerine katılmayı kabul etti. Görevli hangi tür masaj istediklerini sorunca tercümanlığını yapan arkadaşı aracılığıyla en pahalısını istedi. Mahinur Hanım'ın bilmediği lokantalarda, seyahatlerde listenin ve hizmetin en pahalısını istemek gibi, hani nasıl derler, kendini garantiye alma yöntemi vardı. Herhangi bir lokantada en pahalı yemeği ısmarladığı zaman kötü olma ihtimali yoktu nasıl olsa. Bir tek domuz olmasın diye şart koşuyordu. Bu yöntem Paris'teki bir lokanta dışında kusursuz işlemişti. Sadece bir kez o kırmızı kadife perdeli şık lokantada en pahalı ve Cumhurbaşkanı'nın bile yemeye geldiği en pahalı yemeği ısmarladı ve andouillette denen yemek daha masaya konmadan istemem diye feryat etti. Çünkü bağırsaktan yapılan yemek çok kötü kokuyordu, midesi kalkmıştı. Zaten Türkiye'de de bumbar, kokoreç, kelle, işkembe gibi şeyleri hiç yiyemezdi. Mahinur Hanım otelin en iyi suitinde en pahalı masajı istediğinde görevli Japon bir sürü masaj saydı ama en pahalısının Nuru masajı olduğunu söyledi. O da tereddüt etmeden tamam dedi. O olsun, nurlu bir şey herhalde. Yarım saat sonra çok genç, ufak tefek bir kız geldi. Bir elinde taşıdığı sepetin içinde masaj yağları olduğunu tahmin ettiği şişeler vardı. Öteki elinde ise hafif bir plastik şişme yatak taşıyordu. Kız Mahinur Hanım'a soyunarak yere koyduğu yatağın üstüne yüzü koyun uzanmasını işaret etti. Elinde büyük bir havlu tutup ona bakmadığı için Mahinur Hanım da herhalde adet böyle diyerek kızın istediğini yaptı, plastik yatağa uzandı. Kızın ellerinin şişmiş eklemlerini, ağrıyan bacaklarını ovmasını bekledi ama birdenbire ancak çılgınlık olarak nitelendirebileceği hiç beklemediği bir şey hissetti. Üstünde boylu boyunca yatmış bir vücut vardı. Kaygandı, durmadan sırtında, bacaklarında aşağı yukarı kayıp duruyordu. Zavallı Mahinur Hanım, kızın ellerini hiç değdirmeden sadece yılan gibi kayan gövdesiyle yaptığı masajı ve onun sert memelerini hissediyordu. Yüzü koyun yatmış olan Mahinur Hanım bu hiç beklemediği durum karşısında çok şaşırdı, kan beynine sıçradı. Allah affetsin, belki de saniyenin binde biri kadar kendini bu masaj zevkine bırakmak geldi içinden ama hemen kendini toparladı. Torun torba sahibi, yaşlı Müslüman bir kadınsın, bu rezillikler yakışır mı sana diyerek havluya bürünüp kalktı. Hadi kızım hadi diyerek masajcıyı kovduktan sonra duşun altına girip uzun uzun yıkandı, abdest alıp camdan yansıyan Tokyo gökdelenlerine karşı 2 rekat tövbe namazı kılarken "Allah'ım beni kendimden koru," diye mırıldandı. Bir daha da böyle maceralara girişmedi ama ömrünün sonuna kadar acaba kızı kovmasaydın ne olurdu diye fısıldayan günah yılanının tıslamasını arada bir de olsa duymaya devam etti. Ayrım sonu, sayfa 119.